Ayrım 7. Manhattan'daki Hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 79. 7. Bölüm. Pierre de Chagny'nin dersi. Saint Laurent, Long Island kıyıları. 28 Kasım 1906. Bugünkü dersimiz neydi genç Pierre? Sanırım Latinceydi.
Çalışmak zorunda mıyız Peder Joe? Yakında New York limanında olacağız. Kaptan kahvaltıda anneme söyledi.
Ama şu anda hala Long Island kıyılarındayız ve burada bomboş bir sahil. Sis ve kum dışında görebileceğin hiçbir şey yok. Sezar'ın savaşıyla zaman öldürmek için çok uygun bir zaman. Kitabında kaldığımız yeri aç.
Çok mu önemli Peder Joe?
Kesinlikle.
Ama niye İngiltere'yi istila eden Sezar bu kadar önemli olsun?
Eğer kimsenin bilmediği vahşilerle dolu bir yere giden Romalı bir lejyoner olsaydın böyle demezdin. Ya da Romalı kartalların işgal etmeye hazırlandığı yerlerde yaşayan bir Kelt olsaydın bu sözleri söylemeden önce düşünmek zorunda kalırdın.
Ama ben ne Romalı bir asker ne de bir Kelt'im. Ben modern bir Fransızım.
Akademik ve ahlaki olarak iyi eğitmekle yükümlü olduğum genç bir Fransızsın. Evet, Sezar'ın Britanya olarak bildiği adayı ilk işgali. En üst satırdan başla.
Acidit ut eadem nocte luna esset plana.
Güzel, şimdi çevir.
Nocte gece demek. Gece mi oldu?
Hayır, gece olmadı. Zaten çoktan gece olmuştu. Gökyüzüne bakıyordu. Acidit oldu demektir. Yeniden başla.
Aynı gece oldu. Şey dolunay vardı.
Kesinlikle. Şimdi daha düzgün bir cümle kur.
Her şey dolunayın olduğu gece oldu.
Evet, öyleydi. Sezar da şanslısın. Askerdi ve asker diliyle yazdı. Ama Ovid, Horace, Juvenal ve Virgil üzerinde çalışmaya başladığımızda çok zorlanacaksın. Niye Erat yerine Esset demiş?
Şart gibi mi?
Aferin, şüpheyi gösteriyor. Dolunay olmayabilirdi ama şans eseri vardı. Şart kipi kullanılmış, ay konusunda şanslıydı.
Niye Peder Joe?
Çünkü delikanlı karanlıkta yabancı bir ülkeyi işgal ediyordu. O günlerde güçlü fenerler yapılmıyordu. Kayalardan kaçınmanı sağlayacak güçlü deniz fenerleri yoktu. Kayalıkların arasında düz, çakıllı bir kumsal bulması gerekiyordu. Ve ay ışığı buna yardımcı oluyordu.
İrlanda'yı da istila etti mi?
Hayır. Eski Hibernia, Aziz Patrick bize Hristiyanlığı getirdikten sonra 1200 yıl işgal edilmedi. O zaman işgal edenler de Romalılar değil, İngilizlerdi. Ve sen konuyu dağıtmaya uğraşan sevimli bir şeytansın.
Ama İrlanda'dan söz edemez miyiz Peder Joe? Avrupa'nın çoğunu gördüm ama İrlanda'ya hiç gitmedim.
Neden olmasın? Sezar Provence'yi körfezine çıkartmayı yarın yapabilir. Ne öğrenmek istiyorsun?
Zengin bir aileden mi geldiniz? Ailenizin de benimkiler gibi güzel bir evi ve toprakları var mıydı?
Aslında yoktu. Çünkü arazilerin çoğu İngilizler ya da Anglo-İrlandalıların elindeydi. Ama işgalden önce Kilfoyeler geri döndü. Ben fakir bir köylü ailesinden geliyorum.
İrlandalıların çoğu fakir mi?
Köylerde yaşayan insanların gümüş kaşıkları olmadığı kesin. Çoğu topraktan hayatını kazanan kendi halinde kiracı çiftçilerdir. Ailem de öyle. Mallinger kasabasının yakınında küçük bir çiftlikte doğdum. Babam şafaktan gün batımına kadar toprakla uğraşırdı. 9 kardeşlik, ben ikinci oldum. Çoğunlukla 2 ineğimizin verdiği sütle karıştırılmış patates ve tarlalardan gelen pancarı yerdik.
Ama eğitim aldınız değil mi Peder Joe?
Elbette aldım. İrlanda fakir bir ülke olabilir ama azizleri, bilginleri, şairleri, askerleri ve şimdilerde birkaç rahipleri var. Ama İrlandalılar Tanrı sevgisiyle eğitime önem veren insanlardır. Hepimiz pederler tarafından yönetilen köy okuluna gittik. Tam 3 mil uzaktaydı ve yalın ayak yürüyerek gider gelirdik. Yaz akşamları ve tatillerde hava kararana kadar çiftlikte babamıza yardım ederdik. Sonra uykumuz gelene kadar tek mum ışığında ödevlerimizi yapar, 5'imiz bir ranzada uyurduk. Küçük olan 4 kardeşimiz de anne babamızla aynı yatakta yatardı.
Aman tanrım, 10 yatak odanız yok muydu?
Dinle delikanlı, şatodaki yatak odan bizim evimizden daha büyük. Ne kadar şanslı olduğunun farkında değilsin.
O zamandan beri çok yol almışsınız Peder Joe.
Haklısın, her gün Tanrı niye bana böyle bir iyilik yaptı diye merak ediyorum.
Ama yine de bir eğitiminiz vardı.
Evet, hem de iyi bir eğitim. Sabır, sevgi ve kayışla atılan dayak birleşiminin sağladığı iyi bir eğitim. Okuma, yazma, matematik, Latince, tarih, biraz coğrafya. Çünkü pederler başka yerler görmemişti. Bizim de fazla yolculuk yapamayacağımız varsayılıyordu.
Niye rahip olmaya karar verdiniz Pederco?
Her sabah derslerden önce ve elbette pazar günleri ailece ayine giderdik. Ben de sunakta duran çocukların arasına katılmıştım. Ayinlerle ilgili bir şey beni etkiledi. Sunağın üzerindeki büyük tahta şekle bakar ve o bunu benim için yaptıysa belki ben de ona elimden gelenin en iyisini yaparak hizmet etmeliyim diye düşünürdüm. Okulda derslerim iyiydi. Mezun olurken rahip olma ihtimalim var mı diye sordum. Ağabeyim bir gün çiftliğin başına geçecekti. Onun beni de beslemek zorunda kalmasını istemiyordum ve şanslıydım. Elimde okuldan Peder Gabriel'in yazdığı bir yazıyla Malingra görüşmeye gittim ve beni Kildare'deki İlahiyat Fakültesine kabul ettiler. Millerce uzaktaydı, büyük bir maceraydı.
Ama şimdi bizimle Paris'ten Londra'ya, St. Petersburg'dan Berlin'e dolaşıp duruyorsunuz.
Evet, ama şimdi 15 yaşımda bir atlı arabanın içinde Kildare'e gitmek bile benim için büyük bir maceraydı. Sınavdan geçirildim, fakülteye kabul edildim ve atanma ve kutsanma törenine kadar yıllarca çalıştım. Sınıfımdaki grup bayağı iyiydi ve bizi papazlığa atamak için Dublin'den Kardinal Başpiskopos'un kendisi geldi. Tören bittiğinde batıda bir yere giderim, belki de Connaught gibi bir yerdeki unutulmuş bir kilisede mütevazi bir rahip olurum diye düşünmüştüm ve tüm kalbimle böyle bir teklifi kabul etmeye hazırdım. Ama okul müdürü tarafından çağrıldım. Yanında tanımadığım bir adam vardı. Bu adamın Clontorf Delaney piskoposu olduğu ve özel bir sekretere ihtiyaç duyduğu anlaşılıyordu. Benim güzel, okunaklı bir el yazım olduğunu ve böyle bir iş isteyip istemediğimi sordular. Gerçek olamayacak kadar güzel bir teklifti. 21 yaşındaydım ve piskoposun sarayında yaşamak ve koskoca piskoposluktan sorumlu bir adamın sekreteri olmak üzere davet ediliyordum. Böylece iyi ve kutsal bir adam olan Piskopos Delaney ile gittim. 5 yıl boyunca Clontorf'ta yaşadım ve pek çok şey öğrendim.
Niye orada kalmadınız Pederco?
Kalacağımı düşünüyordum, en azından kilise bana başka bir iş bulana kadar. Örneğin Dublin'de, Cork'ta veya Waterford'daki bir kilisede. Ama şans yine yüzüme güldü. 10 yıl önce Papa'nın İngiltere'deki büyük elçisi Papal Nuncio İrlanda eyaletlerini ziyaret etmek için geldi ve Clontorf'ta 3 gün kaldı. Kardinal Massini gibi bir maiyeti vardı ve içlerinden birisi Roma'daki İrlanda Koleji'nden gelen Monsignor Eamon Byrne idi. Sık sık birlikte çalışmamız gerekti ve iyi anlaştığımızı gördük. Benden bir hayli yaşlıydı ama doğduğumuz yerler arasında sadece 10 mil mesafe olduğunu fark ettik. Kardinal kendi yoluna gitti, ben de bunun üzerinde fazla düşünmedim. 4 hafta sonra İrlanda Koleji'nin müdüründen bir iş teklifi aldım. Piskopos Delaney gidişime üzüldüğünü söyledi ama beni kutsadı ve bu fırsatı kullanmam için beni yüreklendirdi. Çantamı topladım ve Dublin'e giden bir trene bindim. Sonra da başka bir trenle Londra'ya geldim. Bir gemi görene kadar bu trenin çok büyük olduğunu düşünmüştüm. Ayrıca Londra kadar büyük bir yerde görmemiştim. Bir şehrin bu kadar büyük ve görkemli olabileceğini de hiç düşünmemiştim. Sonra başka bir gemiyle Fransa'ya, oradan da trenle Paris'e gittim. Orası da çok şaşırtıcı bir yerdi. Gördüklerime inanamıyordum. Son tren beni Alp dağları arasından Roma'ya ulaştırdı.
Roma'yı görünce şaşırdınız mı?
Şaşırmak ne kelime, dona kaldım. İşte Vatikan şehri buradaydı. Sistine Kilisesi, St. Peter Bazilikası. Kalabalığın arasında durup balkona baktım ve Urbi et Orbi kutsamasını Papa'nın kendisinden aldım. Sonra da bir çocuğun nasıl olup da Malingr kasabasının biraz uzağındaki bir patates tarlasından bu kadar uzağa ve bu kadar imtiyazlı bir konuma gelebildiğini düşündüm. Aileme her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Mektubu tüm köyde dolaştırıp herkese gösterdiler. Onlar da ünlü oldular.
Ama şimdi neden bizimle yaşıyorsunuz Pederco?
Başka bir rastlantı sonucu Pierre. 6 yıl önce annen sahneye çıkmak üzere Roma'ya geldi. Operadan anlamam. Ama oyuncu kadrosundan biri. Bir İrlandalı kalp krizi geçirdi. Birisi rahip çağırmaya geldi. Şans eseri o gece de ben nöbetçiydim. Zavallı adam için son duasını etmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Ama annen ısrarla hastanın kendi odasına taşınmasını istemişti. Orada annenle tanıştım. Çok üzgündü. Tanrı'nın kendi çocuklarından birini yanına alırken bile asla kötü olmadığını açıklayarak onu rahatlatmaya çalıştım. İtalyancamı ve Fransızcamı geliştirmeyi iş haline getirmiştim. Annenle Fransızca konuştuk. Hem İngilizce hem de İrlanda dilini konuşmak zorunda olan biriyle karşılaşmak anneni şaşırtmıştı. Başka nedenlerden dolayı da sorunları vardı. Kariyeri nedeniyle tüm Avrupa'da Rusya'dan İspanya'ya, Londra'dan Viyana'ya dolaşıp duruyordu. Baban Normandiya'daki topraklarında vakit geçirmek zorundaydı. Sen sadece 6 yaşındaydın ve taşkınlık yapıyordun. Sürekli yolculuk ettiğin için eğitimin kesiliyordu. Ama yatılı okula gitmek için de çok küçüktün. Zaten annen de senden ayrılmak istemiyordu. Ona her yere götürebileceği özel bir öğretmen tutmasını önerdim. Ben koleje dönüp işlerime devam etmek için oradan ayrılırken annen de bunu düşünmeye başlamıştı. Anlaşması bir haftalıktı. Şehirden ayrılacağı gün müdürün ofisine çağrıldım. Annen oradaydı. Çevresini bayağı etkilediği açıkça görülüyordu. Özel öğretmenin olmamı sana hem resmi eğitim verip hem de ahlaki rehberliğini yapmamı teklif etti. Senin bir erkeğin denetiminde olmanı istiyordu. Çok şaşırdım ve karşı koymaya çalıştım. Ama müdür söylediğim hiçbir şeyi dinlemedi ve açıkça emretti. Boyun eğmek yeminlerimizden birisi olduğu için karar verilmişti. Ve bildiğin gibi o zamandan beri seninle beraberiz ve kafana biraz bilgi sokmaya, tam bir barbar olmanı engellemeye çalışıyorum.
Pişman mısınız Pederco?
Hayır değilim. Çünkü baban mükemmel bir adam. Senin sandığından da mükemmel. Ve annen olağanüstü tanrısal yeteneğiyle muazzam bir hanımefendi. İyi yaşıyor ve iyi besleniyorum elbette. Bu lüks içindeki hayat için sürekli günah çıkartıyorum. Ama ben patates tarlasından gelen bir çocuk olan ben inanılmaz şehirler gördüm. Soluk kesen şehirler, efsanelerle dolu tabloların olduğu sanat galerileri, insanı ağlatan operalar.
Annem sizi seçtiği için memnunum Pederco.
Teşekkür ederim. Ama Sezar'ın İngiltere'yi işgaline geri döndüğümüzde karar değiştireceksin. Bunu şimdi yapmalıyız. Fakat annen geliyor, ayağa kalk delikanlı.
Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Limana yaklaşıyoruz, güneş çıktı ve sis kayboldu. Güverteden yaklaşmakta olduğumuz New York'un tümü görünüyor. Üstünüze bir şeyler giyip bakmaya gelin. Çünkü bu dünyanın en harika manzaralarından biri. Ve buradan gece ayrılırsak bu manzarayı bir daha görme şansınız olmayacak.
Çok güzel hanımefendi, geliyoruz. Şanslı günündesin Pierre. Bugün bir daha Sezar'dan söz etmek yok.
Pederco?
Evet.
New York'ta büyük maceralar olacak mı?
Fazlasıyla. Kaptan İskele'de bizi büyük bir törenle karşılayacaklarını söyledi. Dünyanın en büyük ve ünlü otellerinden Waldorf Astoria'da kalacağız. 5 gün boyunca annen yeni açılacak bir opera binasında sahneye çıkacak. Bu arada sanırım şehri az da olsa keşfedebilir, turistik yerlerini ziyaret eder ve yeni sefere çıkan trene binebiliriz. Le Havre'dan satın aldığım bir kitapta onun hakkında yazılan her şeyi okumuştum. Hey, şuna baksana Pierre, büyüleyici bir manzara değil mi? Gemilerle romörkörler, şileplerle tramplar, iskunalarla küçük kayıklar. Nasıl oluyor da birbirlerine çarpmadan hareket ediyorlar? Şuraya bak, sol taraf, elinde meşalesi olan kadın, özgürlük anıtı. Ah Pierre, eski dünyadan kaçıp buraya gelen, sis dağıldığı zaman bu anıtı gördüğünde, yeni bir hayata başladığının bilincine varan ne kadar çok zavallı olduğunu bir bilseydin. İçinde hemşehrilerimin de bulunduğu milyonlarca insan kendini buraya attı. İrlanda'da 50 yıl önceki büyük kıtlıktan sonra İrlanda'nın yarısı New York'a geldi. Hayvan sürüleri gibi dümen altlarına sıkışarak, dondurucu soğukta güvertede şehri izleyip buraya kabul edilmek için dua ederek. O zamandan beri çoğu ülkenin iç kısımlarına göç etti. Hatta Kaliforniya'ya kadar gidenler bile var. Gelenler burada yeni bir millet yarattılar. Ama hala burada New York'ta yaşayan İrlandalı Amerikalılar da var. Bunların sayısı Dublin'in, Cork'un ve Belfast'ın toplam nüfusundan bile daha fazla. Burada kendimi evimdeymiş gibi hissedeceğim delikanlı. Hatta yıllardır içmediğim İrlanda birasını bile burada bulabilirim. Evet, New York hepimiz için gerçekten büyük bir macera olacak. Burada başımıza neler geleceğini kim bilebilir? Sadece Tanrı bilir ama bize söylemeyecektir. Neler olacağını kendimiz bulmalıyız. Şimdi gidip karşılama töreni için üzerimizi değiştirme zamanı. Genç Meg annenle birlikte olacak. Otele gidene kadar yanımdan ayrılma.
Okey Pederco, Amerikalılar böyle diyor. Okey. Bir kitapta okumuştum. New York'ta da benimle ilgilenecek misiniz?
Elbette delikanlı. Babanın yanında olmadı. Her zaman bunu yapmıyor muyum? Şimdi giderim. En iyi takım elbise, en düzgün davranışlar. Anlaştık mı?
8. Bölüm. Bernard Smith'in mesajı. Gemi muhabiri. New York American. 29 Kasım 1906. Muazzam New York limanını dünyanın en iyi ve en lüks gemilerini çeken en büyük mıknatıs haline geldiği, sanki bu kadar fazla kanıt gerekliymiş gibi bir kez daha kanıtlandı. Sadece 10 yıl önce ancak 3-5 lüks yolcu gemisi Avrupa'dan yeni dünyaya doğru uzanan Kuzey Atlantik rotasını izlerdi. Yolculuk zordu ve yolcuların çoğu yaz aylarını tercih ederdi. British Inman hattı City of Paris'te düzenli seferler yapıyor. Connors yeni Campania ve Lusania ile rakip seferler yaparken The White Star hattı Majestic ve Teutonic ile onlara karşı mücadele veriyor. Tümü İngiliz olan bu şirketler zengin ve ünlü Avrupalıları büyük şehrimizin konukseverliğini bizzat yaşamaları için ülkemize taşıma ayrıcalığı için savaşıyorlar. Dün sıra Fransa'nın en değerli gemisi La Lorraine'i, aynı derecede görkemli La Savoie'nin kardeşi olan Le Havre'dan kaldırıp Hudson nehrinde kendisine ayrılmış rıhtıma doğru yola çıkaran Compagnie Générale Transatlantique'deydi. Lorraine sadece Fransa'nın yüksek sosyetesinden konuklar getirmekle kalmadı, bir de çok özel ödül getirdi. Fransız gemisi ufukta görünmeden epeyce önce kahvaltı saatinden itibaren birçok motorlu ve atlı araba Kanal ve Morton caddelerindeki trafiği aksatmaya başladı. Çünkü evlerden çıkan insanlar konuğumuzu New York usulü alkışlayarak karşılamak için kendilerine yer arıyorlardı. Peki kimdi bu konuk? Pek çok insan tarafından dünyadaki en iyi sopran olarak adlandırılan Vicomte Christine de Chagny'den başkası değildi. Bunu 10 gün içinde gelecek olan Dame Nelly Melba'ya söylemeyin sakın. Fransız hattının 42 no'lu iskelesi güneş doğduktan ve sis dağıldıktan sonra Lorraine Hudson üzerinde ilerlerken 3 renkli Fransız bayrakları ve flamalarla süslenmişti. Lorraine bizi gemi düdüğünü 3 kez çalarak selamladı. Nehirdeki küçük gemiler de aynı şekilde ona selam verirken onca kalabalık içinde yol üzerinde bir yer bulmak, ödül almak gibiydi. Belediye Başkanı George B. McClellan'ın 5 gün sonra yeni yapılan Manhattan Opera binasının açılış gecesinde sahneye çıkacak olan Madame de Chagny'yi resmen karşılayacağı podyum iskelenin sonuna kurulmuştu. Her yer Fransız ve Amerikan bayraklarıyla süslenmişti. Podyumun alt tarafında bir şapka ve bone denizi vardı. Çünkü New York sosyetesinin yarısı gelen yıldızı görmek için buraya toplanmıştı. Büyük bir ihtimalle opera binası ve soprano hakkında hiçbir şey duymamış olan tersane ve yükleme boşaltma işçileri de sırf meraklarından komşu iskelelere tırmanmışlardı. Lorraine iskeleye yanaşmasından önce rıhtımdaki bütün binalar insanla dolmuştu. Fransız hattının mürettebatı yere geminin iskeleye yanaşacağı yerden podyuma kadar uzanan kırmızı bir halı sermişti. Gümrük memurları divanın ve beraberindekilerin gümrük işlemlerini halledebilmek için gemiye çıktılar. Belediye başkanı da yanında New York'un seçme polislerinden oluşan ekibiyle iskeleye geldi. O ve ona eşlik eden belediye binası ve Tammany binasının patronları polislerin eşliğinde halkın arasından geçerek podyuma çıktılar. O sırada polis bandosu milli marşı çalmaya başladı. Belediye başkanı ve şehrin önde gelenleri yüzleri iskeleye dönük bir şekilde podyumdaki yerlerini alırken tüm şapkalar çıkarıldı. Bana gelince basına ayrılan bölümde kalmak yerine iskeledeki bir deponun ikinci katında bir penceredeydim. Amerikan okuyucularına neler olduğunu daha iyi anlatabilmek için her şeyi buradan izliyordum. Lauren'in güvertesinde birinci sınıf yolcuları sıralanmış, sanki kapalı tribündeymiş gibi aşağıda olanları izliyordu. Ama karşılama töreni bitene kadar gemiden ayrılmaya niyetleri yoktu. Alt katlardaki kamera pencerelerinden uzanan ve neler olduğunu görmeye çalışan meraklı yüzleri de görebiliyordum. Saat 10'dan birkaç dakika önce kaptan ve bir grup görevli birisine eşlik ederek çıkışa ilerlerken Lorraine'de bir gürültü koptu. Fransız vatandaşlarıyla içtenlikle vedalaşan Madame de Chagny, Amerika topraklarına ilk defa ayak basmak üzere çıkışa ilerledi. Manhattan Operası'nın sahibi ve işletmecisi olan ve ısrarlı tutumuyla hem Vikontes'i hem de Dame Nellie'yi kış ortasında Atlantik'i geçip bizler için şarkı söylemeye ikna etmeyi başaran Bay Oscar Hammerstein onu karşılamak için çıkışta bekliyordu. Toplumumuzda giderek azalmakta olan bir eski dünya davranışı göstererek eğildi ve kadının uzattığı eli öptü. Bir ooo sesi yükseldi ve etraftaki iskelelerde biriken işçilerden bazılarının ıslıkları duyuldu. Ama bunlar aşağılamaktan ya da alay etmekten çok neşelendiklerinin göstergesiydi. Ardından alkışlar geldi. Alkışlayanlar podyumun etrafında toplanmış ipek şapkalı insanlardı. Kırmızı halıya basan Madame de Chagny, Bay Hammerstein'in kolunda podyuma doğru ilerledi. Bunu yaparken etraftaki insanlara el sallayarak gülümsüyordu. Seyirciler bu kez takdir ifadesi olarak daha fazla ıslıkla karşılık verdiler. Güçlü dürbünümle hanımefendiyi rahatlıkla görebiliyordum. 32 yaşındaydı. Çok güzel, şık ve ufak tefekti. Opera severler böylesi muhteşem bir sesin nasıl olup da ufacık bir vücuda sığdığını merak ediyorlardı sanırım. Üzerinde bileklerine kadar uzanan boynu ve kol ağızları vizon kürklü, şarap renginde kadife bir manto vardı. Başına kossak tarzı bir şapka giymiş ve güneş olmasına rağmen hava sıcaklığı sıfırın hemen üstündeydi, saçını topuz yapmıştı. New York şehrinde modayı takip eden hanımlar bu hanımefendi Peacock Alley'de yürürken kendi şıklıklarını bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Soprano'nun arkasından dikkati çekecek kadar küçük bir grup halindeki gösterişsiz mahiyetinin çıktığını gördüm. Şahsi hizmetçisi ve eski iş arkadaşı Mademoiselle Giry, yazışmalarını ve yolculuk bağlantılarını takip eden iki erkek sekreteri, 12 yaşındaki yakışıklı oğlu Pierre ve onun yanında yüzünde geniş bir gülümsemeyle yürüyen, siyah bir papaz cübbesiyle geniş kenarlı bir şapka giymiş, İrlandalı bir rahip olan öğretmeni. Hanımefendi podyuma çıkartıldığında belediye başkanı McClellan, Amerikan usulü kadının elini sıktı ve 10 gün sonra Avustralyalı Dame Nellie Melba için de tekrarlayacağı sözlerle onu resmen selamladı. Madame de Chagny'nin bu sözleri anlamayacağından korkanlar yanıldılar. Çeviri yapılmasına gerek kalmadı. Belediye başkanı konuşmasını bitirdiğinde kadın podyumun ön kısmına yaklaşarak Fransız aksanlı akıcı İngilizcesiyle hepimize çok hoş bir şekilde teşekkür etti. Söyledikleri hem şaşırtıcı hem de gurur vericiydi. Bu hoş karşılama töreni için belediye başkanına ve şehir halkına teşekkür ettikten sonra Manhattan Opera binasının açılışında sahnelenecek yepyeni ve adı daha önce hiç duyulmamış bir Amerikalı besteci tarafından bestelenen operayı seslendirmek için sadece bir haftalığına geldiğini yineledi. Sonra yeni ayrıntılar açıkladı. Öykü Amerikan İç Savaşı'nda geçiyordu ve adı Shiloh'un Meleği'ydi. Kuzeyli bir askere aşık olan güneyli bir güzelin ve aşk ve görev arasındaki mücadelenin öyküsüydü. Eugénie Delarue rolünü oynayacaktı. Libretto'yu gördüğünü ve Paris'te el yazısıyla yazılmış halinden çalıştığını ve programını değiştirip Atlantik'in bu tarafına geçmesine neden olan tek şeyin eserin güzelliği olduğunu da ekledi. Açıkça Dame Nellie Melba'nın gözlerini boyayan paranın bu kararı vermesinde hiç önemi olmadığını vurguladı. Konuşmasını yaparken sessiz kalan iskelelerdeki işçiler yine bağırmaya ve ıslık çalmaya başladılar. Hayranlık belirtmeseydi bu davranışları hiç de hoş karşılanmazdı. Kadın yine onlara el salladı ve kendisini bekleyen arabasına binmek için podyumdan inmek üzere merdivenlere yöneldi. Bu sırada dikkatle düzenlenmiş ve kusursuz devam eden törende önceden planlanmayan iki olay oldu. Birincisi kafa karıştırıcıydı ve çok az insan tarafından fark edildi. İkincisi insanların eğlenmesine neden oldu. Bilmediğim bir nedenle kadın konuşmasını yaparken bakışlarımı bulunduğum yerin aşağısına çevirdim. Ve tam karşımdaki deponun çatısında ayakta duran tuhaf birini gördüm. Bir adam hareketsiz duruyor, gözlerini dikmiş aşağıya bakıyordu. Geniş kenarlı bir şapka giymiş, rüzgarda uçuşan bir pelerine sarılmıştı. Bu yalnız adamda tuhaf ve hafifçe kötü bir şeyler vardı. Hepimizden yüksekte ayakta durmuş, konuşmakta olan Fransız kadına bakıyordu. Görünmeden oraya nasıl çıkabilmişti? Ne yapıyordu? Niye kalabalığın içinde değildi? Dürbünümü onun bulunduğu noktaya odakladım. Dürbünün lenslerine yansıyan güneş ışığını fark etti sanırım. Çünkü aniden kafasını kaldırıp bana baktı. Sonra yüzündeki maskeyi gördüm. Gözleri maskenin deliklerinden öfkeyle birkaç saniye bana baktı. İskeleden gelen bağırtıları duydum ve bir yeri işaret ettiklerini gördüm. Ama aşağıdakiler başlarını o tarafa çevirdikleri anda adam açıklanamaz bir hızla ortadan kaybolmuştu. Bir an için oradaydı, bir sonraki an ufuk çizgisi bomboştu. Sanki hiç orada olmamışçasına yitip gitmişti. Bu hayaletin yarattığı ürperti birkaç saniye sonra aşağıdan yükselen alkış ve kahkahalarla dağıldı. Madame de Chagny podyumdan inmiş kendisiyle Bay Hammerstein için hazırlanan arabasına ilerliyordu. Belediye başkanı ve şehrin önde gelenleri birkaç adım arkadan geliyordu. Hepsi de konukları ile arabası arasında kırmızı alının bittiği yerdeki dünkü kar yağışından kaldığı belli olan sulu kar birikintisini fark etmişti. Bir erkeğin sağlam botları bu birikintiden çok az etkilenirdi. Ama ya bir Fransız aristokratının narin ayakkabıları? New York şehrinin yöneticileri dehşetle ama çaresizlikle baktılar. Sonra kalabalığın arasından basına ayrılan bölümünden fırlayan genç bir adam gördüm. Paltosu üzerindeydi ama elinde sonradan bir akşam pelerini olduğunu anladığım bir şey taşıyordu. Bunu havada bir yay çizerek tam opera şarkıcısı ile arabanın kapısı arasındaki birikintinin üzerine serdi. Hanımefendi zekice gülümsedi, pelerine bastı ve iki saniye sonra sürücüsünün kapısını kapattığı arabasının içindeydi. Genç adam çamurlu pelerini aldı. Araba hareket etmeden önce penceredeki kadınla birkaç kelime konuştu. Belediye başkanı McClellan genç adamın omzuna minnetle dokundu. Adam yüzünü döndüğü zaman onun genç bir gazeteci meslektaşım olduğunu gördüm. Dedikleri gibi sonu iyi biten her şey iyidir ve Paris'te hanımefendinin New York'taki karşılanma töreni de fazlasıyla iyi bitti. Şimdi provalar ve ses egzersizleri arasında 3 Aralık'ta Manhattan Opera binasının muhteşem açılışından da önceki 5 gün boyunca Waldorf Astoria Oteli'nin en iyi suitinde kalacak. Bu arada şehir masasından genç meslektaşım herkese Raleigh'in ruhunun tamamen ölmediğini mi gösteriyordu diye merak ediyorum. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 96.